Ayrım 4.
4. Eve döndüğümde mutfakta beni tutuklamak için bekleyen bir jandarma bulacağımdan hiç kuşkum yoktu. Ama görünürlerde jandarma filan olmadığı gibi yaptığım hırsızlık da henüz ortaya çıkmamıştı. Ablam Bayan Joe eteği belinde bir hamaratlıkla kendini Noel bayramının hazırlıklarına kaptırmış. Joe'yu da ayağı takılıp faraşı dökmesin diye kapı dışına çıkarmıştı. Çünkü ablam ne zaman evinin yerlerini kazırcasına ovup temizlemeye başlasa ters bir alın yazısı Joe'yu eninde sonunda faraşın içine iterdi. Vicdanımla ben eşikte belirdiğim zaman ablam hangi cehennemlerdeydin sen diye bayramımı kutladı. Noel ilahilerini dinlemeye gittiğimi söyledim. Ablam neyse bambaşka bir maymunluk da yapabilirdin dedi. Ha şunu bileydin diye geçirdim içimde. Ablam ben de bir demirci parçasının karısı olmayaydım o zaman böyle her gün önümde önlüğüm köleler gibi didinmek zorunda kalmazdım da belki ben de gidip ilahileri dinlerdim dedi. Noel ilahilerini pek severim ben. Bu yüzden midir nedir gidip dinlemek bir türlü nasip olmaz. Faraş önümü sıra ortadan çekildiği için çocuk mutfağa girmeyi sonunda göze almıştı. Elini bir yatıştırma, barışma imgesiyle şöyle bir burnunun üstünden geçiriyordu ki karısı ondan yana bir bakıştır baktı. Gözlerini öteye çevirdiği zaman da Joe iki parmağını gizlice birbirine bindirerek bana gösterdi. Bu bizim aramızda Bayan Joe'nun huysuz ve kızgın olduğu anlamına gelirdi. Ablam da her zaman kızgın ve huysuz olduğu için Joe ile ben kimi zaman haftalar haftası çapraz bacaklı haşlı heykelleri gibi parmaklarımız üst üste binmiş durumda gezerdik. Domuz butu salamurası ile çeşitli sebzeler ve bir çift hindi dolmasından oluşmuş ağzınıza layık bir bayram yemeği yiyecektik. Daha dün sabahtan ceviz içiyle üzümlü mis gibi bir çörek yapılmıştı. Üzümlü cevizlerdeki eksilmenin anlaşılmamasında buna borçluydum ya. Puding çoktan kaynamaya konmuştu. Bu ayrıntılı hazırlıklar yüzünden bizim kahvaltı araya karıştı. Dünyada bir enayi ben kalmadım diyordu Bayan Joe ablam. Önümde bunca işim dururken bir de siz ziflenesiniz diye sabah sabah sofralar kurarak sonra da bulaşıklar yıkayacak değilim ya. Böylece evde kahvaltı eden bir erkekle çocuk değil de zoraki yürüyüşe çıkartılan 2000 tane askermişiz gibi ekmek dilimlerimiz ellerimize tutuşturuldu, çekmeceli dolabın üstündeki sürahiden yüzlerimizde suçlu özür dileyen bakışlarla süt yudumlayıp çarçabuk yuttuk. Bu arada Bayan Joe temiz kar gibi perdeler asmış, ocağın bacasının önündeki seyvanı çıkartıp yepyeni çiçekli fırfırlar takmıştı. Sonra koridorun karşısındaki küçük yasak konuk odasını açtı. Ancak önemli olaylar hatırına açılan bu oda yılın geri kalan günlerini gümüş telli kağıtların serin sisleri arasında geçirirdi. Telli örtüler şöminenin üzerindeki topraktan yapılma dört küçük köpek biblosunda gözden gizlerdi. Ağızlarında birer çiçek sepeti tutan bu kara burunlu pamuk gibi apak köpeciklerin dördü de birbirlerine tıpatıp eşti. Ablam temiz mi temiz bir ev kadınıydı. Ne var ki temizliğini pislikten daha tedirgin edici, daha sevimsiz yapıp çıkmakta da pek ünerliydi. Temizlik imandan gelir derler ya, kimi kişiler de ablamın temizlik konusunda gösterdiği hüneri din konusunda becerirler. İşi başından aşkın olduğu için ablam kiliseye temsilci yolluyordu. Kısacası Joe ile ben gidiyorduk. İş kılığıyla Joe tam işinin eri, sırım gibi bir demirci ustasıydı. Bayramlıklarını giydiği zamansa hali vakti yerinde bir korkuluğu andırırdı. Giydikleri üstüne oturmaz, iğretiymiş gibi durur, derisini tırmalayıp kaşındırırdı. Bugün de dışarıda kıvançlı Noel çanları çalınırken Joe odasından bayramlık işkence takımlarını giymiş olarak çıktı. İçler acısı bir tablo. Bana gelince ablamın gözünde ben çocuk bürosundan birinin getirip bıraktığı genç bir suçlu filan olsam gerekti. Yasa denilen yüce kurulun hışmına uğramış, buna göre çekilip çevirmesi gereken biri. Mantık, din, ahlak kurallarına aykırı olarak, dahası en yakın dostlarımın beni caydırmak için verdikleri tüm öğütleri kulak arkası ederek, ille de dünyaya gelmekte direnmişim gibi davranırdı bana hep. Yeni bir takım diktirteceği zaman bile terziye, ıslahhane üniformasına benzeyen ve kollarımla bacaklarımın rahatça oynayabilmesini kesinlikle önleyen cendere gibi bir şeyler dikmesini söylerdi. Bu yüzden şimdi düşünüyorum da Joe ile benim birlikte kiliseye gidişimiz iyi yürekli kişilerin işlerini parçalayan bir görünüm olsa gerekti. Yine de dışarıda çektiklerim içimi kemiren kuruntuların yanında hiç kalırdı. Ablam ne zaman kilerin yakınından geçse ya da mutfaktan dışarı çıksa duyduğum korkunun büyüklüğü ancak elimin yapmış olduğu iş karşısında usumun kapıldığı pişmanlıkla ölçülebilirdi. İşlediğim gizli günahın yüküyle ezilmiş, bu günahı açığa vurursam kilise beni o korkunç genç bayın öcünden koruyabilecek güçte midir ki diye kara kara düşünüyordum. Evlenme bildirileri okunduktan sonra papaz efendinin, "Şimdi gerçeği söyleyeceksiniz." diye seslendiği sırada benim ayağa kalkarak, "Sizinle arka hücrede bir görüşme yapmak istiyorum." dememin yerinde ve uygun olacağını kafama takmıştım. Böyle aşırı bir çıkışı gerçekten yapsaydım kilisemizin küçük cemaatini kim bilir nasıl bir şaşkınlığa uğratırdım. Kilise yazmanı Bay Wuples, tekerlekçi ustası Bay Hubble ile Bayan Hubble, bir de Pumble Cook amca, Joe'nun akrabasıydı ama ona ablam el koymuştu, Noel yemeğine bize geleceklerdi. Pumble Cook amca bize en yakın kasabada oturan, kendi sürdüğü özel faytonu olan varlıklı bir darı tüccarıydı. Yemek saat 1:30'da yenecekti. Eve döndüğümüzde sofra kurulmuş, ablam hazırlanmış, yemek hazırlanmakta, sokak kapısının başka zamanlarda hep kapalı duran kilidi konukların geçebilmesi için açılmış, her yer süslenip püslenmişti. Hırsızlık konusuna da hala değinildiği yoktu. Yemek saati benim işime rahatlık getirmeden gelip çattı, sonra konuklar sökün etti. Bay Wuples'ın eski Roma yontularını andırır burnuyla geniş, çıplak, pırıl pırıl alnının yanı sıra davudi bir sesi vardı. Kendisi bu sesle öylesine övünürdü ki bildiğiniz gibi değil. İşin doğrusu hele bir hodri meydan deyiverseler dua okuyup vaaz vermekte papaz efendiye taş çıkartıp onu çatır çatır çatlatacağını en yakın arkadaşları bilirlerdi. Dahası papazlık açık yani rekabete bir meslek olsa bu alanda kendini gösterebileceğine inandığını Bay Wuples kendisi söylerdi. Papazlık açık bir meslek olmadığından Bay Wuples önceden de söylediğim gibi kilisemizin yazmanıydı. Bunun acısını da sesinin var gücüyle çektiği aminlerden çıkarırdı. Okunacak olan duayı bildirirken dizeleri illa baştan sona okurdu. Ama önce bakışlarını kilisedekilerin üzerine uzun uzun gezdirerek sanki ''Kürsüdeki dostumuzu dinlediniz, şimdi de benim okuyuşumu bir dinleyin hele, bakalım nasıl bulacaksınız?'' demeye getirirdi. Sokak kapısını her gün yaptığım bir şeymişçesine konuklara ben açtım. Önce Bay Wuples'a açtım sokak kapısını, sonra Bay ve Bayan Hubble'a, en sonunda da Pumble Cook amcayı açtım. Not, benim onun yüzüne karşı amca demem en ağır ceza korkutmacalarıyla yasaklanmıştı. Bayan Joe diye söze girişti Pumble Cook amca. İri yarı, orta yaşlı, sesli soluklu, hantal bir adam. Balık ağzına benzeyen ağzı, donuk fırlak gözleri, kafasında diken diken duran kızılımsı kumral saçlarıyla biraz önce boğazlana yazmış da yeni yeni kendine gelmekteymiş sanırdınız. ''Şu kutsal günler adına size bir şişe beyaz İspanyol şarabı getirdim hanım abla. Üstüne üstlük bir şişe de Porto şarabı getirdim hanım abla.'' Her Noel günü gelip kendini hep bu sözlerle görülmedik duyulmadık bir matahmış gibi bizlere sunması bir gelenek olup çıkmıştı. İki şişeyi de iki elinde jimnastik gülesi taşırcasına tutardı. Her Noel günü ablam da tıpkı şimdi yaptığı gibi ''Ah Pumble Cook amcacığım ne zahmetler ettiniz böyle.'' derdi. Gene her Noel günü sayın amca gene şimdiki gibi ayıp ettin hanım abla verecek senden iyisini mi bulacağım derdi. Sonra da iyisiniz ya umarım diye sorardı. Ya bizim ufaklık nasıl bakalım? Ufaklık dediği bendim. Böyle günlerde yemeğimizi mutfakta yer, sıra elmalarla portakallara, kuru yemişlere gelince konuk odasına geçerdik. Konuk odasının uğradığı değişim de Joe'nun iş kılığını çıkartıp bayramlıklarını giyince uğradığı değişikliğe benziyordu. Bugün ablamın pek bir neşesi üstündeydi. Zaten kendisi Bayan Hubble'ın yanındayken başka zamanları oranla daha güler yüzlü, tatlı dilli olurdu. Bayan Hubble'ı gök mavileri içinde ufak tefek, kıvır kıvır, sivri uçlu bir kadın kişi olarak anımsarım. Benim bilemeyeceğim kadar eski bir geçmişte kendinden çok yaşlı olan Bay Hubble ile evlendiği için o gün bugündür toplumdaki genç kızlık rolünü sürdüre gelmişti. Bay Hubble ise dik omuzlu, gene de kamburcana, tatlı tatlı talaş kokan bir yaşlı adam olarak anımsıyorum. Bacaklarını ayırabildiğince ayırıp durmak zorundaydı. Öyle ki boyuma kısa olduğu küçüklük günlerimde onunla kır yollarında karşılaştığım zaman bacakların arasından uçsuz bucaksız kırlar, çayırlar görürdüm. O sabah kileri soymuş olmasam bile bu üstün topluluğun arasında kendimi yadırgardım sanıyorum. Yok, sofranın en ucunda masanın sivri köşesi bağrımı delerek sıkışıp kalmış olduğumdan değil, sayın amcamın dirseğiyle gözümü oyup durmasından değil, konuşmama izin verilmeyişinden değil, zaten konuşmak istemiyordum ki. Payıma hindi bacaklarının en sert derili pürüzlü uçlarıyla domuzun yaşarken bile övünç duymuş olamayacağı adı anılmaz dip bucak yerleri düşmüş olduğundan da değil. Yok, bunların hepsi vız gelirdi bana. Yeter ki beni rahat bıraksınlardı. Ne gezer? Bir dakika bile rahat bırakmıyorlardı beni. Lafı döndürüp dolaştırıp bana getirmeseler, durup durup beni iğnelemeseler günaha girerlerdi sanki. Bütün bu iğneli laflarla öylesine canım yanarak delik deşik oldum ki arenada şansı yaver gitmeyen bir küçük İspanyol boğasına döndüm diyebilirim. Sofraya oturur oturmaz işkence başladı. Bay Wuples geleneksel şükran duasını öyle bir tumturaklı okudu ki tiyatro sahnesindeymiş de Hamlet'teki hortlakla Kral Richard III rolünün dinsel bir birleşimini yapıyormuş sanırdınız. Duayı Bay Vopus hepimizin minnettar olmamızın gerektiğini belirten pek yerinde bir dilekle sona erdirdi. Bunun üzerine ablam gözlerini bana dikerek alçak dargın bir sesle ''Duydun mu?'' dedi. ''Minnettar olacaksın.'' Bay Pumble Cook da ''Hele seni kendi evcazlarıyla büyütenlere karşı özellikle minnettar olacaksın oğul.'' dedi. Bayan Hubble başını yandan yana salladı. Sonumun kötü olacağı şimdiden içine doğarmış gibi yaslı yaslı beni süzerek ''Çocuklar minnet duymasını neden hiç bilmezler dersiniz?'' diye sordu. Bu ahlak sorunu sofra başındakilerin çözümleyemeyeceği kadar karmaşık olsa gerek ki herkes susuyordu. Sonunda Bay Hubble ters bir sesle ''Yaratılıştan kötüdürler de ondan'' diye kestirip atarak bilmeceyi çözdü. O zaman hepsi ''Pek doğru'' diyerek benden yana çirkin anlamlı bakışlarla baktılar. Joe'nun ev içindeki önem ve ağırlığı konuk olduğu zamanlar olmadığı zamanları oranla daha da düşerdi. Gerçi durumundaki düşme payı yok denecek kadar azdı ya, neyse. Gene de Joe bir fırsatını bulabildiği zaman bana kendince yardım ve avuntu eli uzatmaktan geri kalmazdı. Sofra başındayken bana yardımla avuntu sunmasının yolu ise tabağıma bol bol et sulu salça koymaktı. Sofrada salça varsa elbet. Bugün bol bol salça olduğundan konuşmanın bu aşamasında da Joe benim tabağıma yarım kilo kadar salça koydu. Daha sonra Bay Wuppus papazın Noel vaazını oldukça sert bir dille eleştirerek her zamanki gibi papazlık açık bir meslek olsa kendisinin nasıl bir Noel vaazı vereceğine değindi. Masadakilere bu vaaz taslağının konu başlıklarını anlatmak lütfunda bulunduktan sonra bugünkü vaazın çok kötü seçilmiş olduğu görüşünü belirtti. Hele ortalıkta Noel konuşmalarına konu olacak durum ve olaylar nah böyle kaynaşıp dururken papaz efendinin kilisede yapmış olduğu konuşmanın hiç mi hiç bağışlanamayacağını ekledi. Pumble Cook amca her zamanki gibi pek doğru buyurdunuz, tam üstüne bastınız bayım dedi. Ortalık vaaz konusu olacak sorunlarla kaynaşıyor, yeter ki adam bu sorunlara kancayı takmaktan çekinmeye. Zaten bize gereken de bu ya, kancan elinde hazır olduktan sonra vaaz konusu için ne diye uzaklara gidesin? Kısa bir düşünce sürecinden sonra Bay Pumble Cook, şu domuz etine bakın yeter diye ekledi. İşte size dört dörtlük bir konu. Konumu arıyorsunuz, domuz etine bakın. Bay Vopus pek doğru efendim diye yanıtladı. Sonra konuya beni karıştıracağını ben zaten biliyordum. Bu domuz etinden çocukların alabileceği nice nice yaşam dersleri vardır diye ekledi. Ablam sert bir parantez içinde can kulağıyla dinlesen bunları diye fısıldadı. Joe tabağıma biraz daha salça koydu. Bay Vopus en davudi sesiyle domuz diye konuşmasını sürdürürken beni öz adımla çağırırcasına çatalını kıpkırmızı kesilen yüzüme doğru kaldırmıştı. Domuz denen hayvan eski zamanlarda hayırsızların yoldaşıymış. Domuzların pis boğazlığı bizlere oldum olası çocukların oburluğuna örnek olarak gösterilir. İyi be diye düşündüm. Domuz etinin yumuşacık ağza dağıldığını daha demin söyleyen kendisi değildi sanki. Domuzlar da insanı iğrendiren bir huy erkek çocuklarda daha bile iğrençtir. Bay Hubble kız çocuklarda da öyle diye araya girdi. Bay Vopus biraz sinirlenerek elbet kız çocuklarda da öyle Bay Hubble diye karşısındakinin sözlerini onayladı. Ama aramızda kız çocuğu yok ki. Bay Pumble Cook sertçe benden yana dönerek hem zaten otur kalk Tanrı'ya şükretmekten geri kalma dedi. Ya dünyaya domuz geleydin? Ablam geldi zaten diye kesinlikle konuştu. Bundan daha domuz bir velet gelmemiştir dünyaya. Joe tabağıma biraz daha salça koydu. Pumble Cook amca dört bacaklı domuzlardan demek istiyorum dedi. Eğer dünyaya o türden bir domuz olarak gelseydin şimdi burada olabilir miydin ki? Ne gezer? Meğer ki şu biçimde ola diye Bay Vopus başını tabaktaki domuz etinden yana salladı. Sözünün kesilmesine hiç gelemeyen Bay Pumble Cook ama ben o biçimi demek istemiyorum bayım dedi. Benim demek istediğim şimdi böyle kendinden hem yaşça hem akılca üstün kimselerin arasında gülüp söyleyerek büyüklerinin konuşmalarından yararlanabilir miydi? Böyle bir eli yağda bir eli balda lordlar gibi yaşayabilir miydi? Ha sorarım size, elbet ki hayır. Gene benden yana döndü. O zaman sonun ne olurdu biliyor musun? Malın piyasadaki fiyatına göre 3-5 kuruşa elden çıkarırlardı seni. Derken sen samanların arasında debelenirken kasap Dunstable gelip seni tuttuğu gibi sol koltuğun altına sıkıştırır, sağ eliyle önlüğünü kaldırıp yelek cebinden bir çakı çıkarır, oracıkta kanını akıtıp canını alırdı senin. O zaman da böyle ablanın kendi elcağızıyla gül gibi büyütülmeyi zor bulurdun sen küçük bey, zor. Joe bana biraz daha salça vermeye davrandıysa da ben almaktan çekindim. Bayan Hubble ablamın dertlerini paylaşmak amacıyla, ''Ah kardeş, sen kaç türlü eziyetlerle bu yaşa getirdin onu?'' diye başsalladı. ''Eziyet mi?'' dedi ablam bir yankı gibi. ''Eziyet mi?'' dedin. Sonra benim onun başına açtığım bütün dertlerin tüyler ürpertici bir listesini çıkarmaya girişti. Tüm hastalık sabıkalarımı, işlediğim tüm uyumsuzluk suçlarını, üzerinden düştüğüm yüksek yerlerle içine yuvarlandığım alçak yerleri, kendisinin bana geber deyip de benim salt onu çatlatmak için bu sözü tutmadığım zamanları, kendi kendimi kaç kez yaralayıp berelediğimi birer birer saydı, döktü. Eski Romalılar burunlarıyla birbirlerini nasıl sinirlendiriyorlardı kim bilir. Belki de sonunda öyle dirliksiz bir toplum olup çıkmaları bu yüzdendir. Onları bilemem elbet ama benim yaramazlıklarımla kusurlarımın sayılıp dökülüşü sırasında Bay Wuppels'ın o eski Romalı burnu öylesine sinirime dokundu ki içimden onu bağırtana dek bu burnu çekelemek geldi. Bir yandan o zamana dek bütün çektiklerim içime bundan sonra düşen korkunun yanında hiç kalırdı. Ablamın konuşmasını bir sessizlik izlemiş, bu arada herkes dönüp bana bakmıştı. Bu bakışların öfke ve ayıplamayla dolu olduğunu bildiğimden yerin dibine geçmiştim. Gel gelelim gerçek işkence kısa süren bu sessizliğin kesilmesiyle başladı. Bay Pumblecook sofradakileri usulca deminki konuya doğru yönelterek gene de diye fikir yürüttü. Safrası bol olduğu söylenen domuz eti. Biraz ağır cana sayılır öyle değil mi? Ablam bizim likörlü şaraptan biraz buyurmaz mısınız amcacığım dedi. Ulu tanrım işte en sonunda olan olmuştu. Amca bey şarabın sulandırılmış olduğunu anlayacak, ortalık yere söyleyecek, benim de hesabım görülecekti. Örtünün altından yemek masasının bacağına iki elimle yapışarak başıma gelecekleri bekledim. Ablam şarap testisini almaya gitti, elinde şarap testisiyle geldi, amca beyin likörlü şarabını boşalttı. Ondan başka içen yoktu. Pis adam bardağını elinde evirip çevirip duruyordu. Sapından tutup kaldırıyor, ışığa tutup bakıyor, sonra gene masanın üstüne bırakarak çektiğim işkenceyi uzatıyordu. Bu arada ablamla Joe da çabuk çabuk sofrayı toplayarak pide ile pudinge yer açıyorlardı. Gözlerimi amca beyden ayıramıyordum. Masanın bacağına iki elim ve ayağımla sımsıkı yapışmış oturduğum yerden karşıki sefil yaratığın kadehiyle oynadığını, eline alıp gülümsediğini, başını arkaya atarak şarabı dibine kadar içtiğini gördüm. Bir saniye sonra sofradakiler anlatılmaz bir telaşla dövülmeye başlamışlardı. Çünkü genzine şarap kaçan amca bey yerinden fırlamış kesik kesik öhölerle ürkünç bir öksürük dansı yaparak fırıldak gibi dönüp duruyordu. Derken kapıdan dışarı uğradı. Az sonra da onu pencereden gördük. Şiddetle sendeleyip yüzünü korkunç biçimlerde buruşturarak içi dışına çıkarcasına öksürmekteydi. Aklını oynatmış gibiydi. Ben masanın bacağını bırakmıyordum. Ablamla Joe dışarıya koştular. Nasıl yapıp ettiğimi bilmiyordum ama Pumblecook amcayı öldürmüş olduğumdan hiç kuşkum yoktu. Ben de yarı ölü bir durumdaydım. Joe ile ablamın amcayı sapasağlam geri getirdiklerini görünce rahatladım. Amca bey odadakileri kendisine karşı çıkan varmış gibi ters ters süzüp sandalyesine çökerek tıkanık hırıltılı bir solukla tek bir sözcük söyledi. Katran. Testin içine katran yüzü boşaltmışım demek. Amcamın gitgide kötüleşeceğini biliyordum. Masayı şarlatan zamani medyumları gibi örtünün altındaki el ve ayaklarımla gizlice ittirdim. Katran mı? Diye ablamın ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. Ayol katran nereden girmiş oraya? Ne var ki şu sırada mutfakta koşulsuz egemen olan Pumblecook amca artık katranın lafını bile duymak istemediğinden elinin şahane bir hareketiyle konuyu kapadı, sıcak suyla cin istedi. Derin düşüncelere dalarak içime korku salmaya başlamış olan ablam şimdi sıcak suyla cini hazırlamak, şekeri limon kabuğunu getirmek, sonra da bir araya karıştırmak için koşuşturup duruyordu. Hiç değilse şimdilik yakayı kurtarmıştım. Hala masanın bacağına sarılmış duruyordum ama bu sarılışımda şimdi şükran duygusunun ateşi vardı. İçimdeki korkular yavaş yavaş yatıştıkça masanın bacağını bırakıp pudingin ucundan yemeye giriştim. Bay Pumblecook da puding yiyordu. Herkes puding yemekteydi. Sonunda puding bittiği zaman sıcak şekerli cinin dost etkisi altında amca beyin yüzü gülmeye başlamıştı. Ben de günü olaysız atlatacağımı ummaya başlamıştım ki ablam Joe'ya dönerek tabakları değiştir dedi. Demesiyle gene masanın bacağına sarılmam, masa bacağını can yoldaşım dert ortağımmışçasına bağrıma basmam bir oldu. Başıma gelecekleri bu kez işimin gerçekten bitik olduğunu biliyordum. Tadına bakmanızı istediğim bir şey var diyerek ablam en kibar gülümseyişiyle konuklarına döndü. En sona sakladım çünkü Pumblecook amcamızın ağzına layık bir armağan bu. Öyle bir sevindirdi ki bizi sizin de tadına bakmanızı istiyorum. İste isteyebildiğin kadar avuçlarını yalayacaklarını ben biliyordum. Ablam ayağa kalkarak söylemeden edemeyeceğim dedi. Etli bir pide. Hem de domuz etinin en lezzetli yerlerinden yapılmış baharatlı pide. Sofradakiler övgü sözleri mırıldandılar. İnsan soydaşlarının hayranını fazlasıyla hak etmiş olduğuna inanan ve tüm olup bitenlere karşı neşesi yerinde olan amca bey, ''Vallahi biz elimizden geleni ardımıza komayız hanım abla.'' dedi. ''Hele şu senin dediğin pideye bir yumulalım bakalım.'' Ablam pideyi almaya çıktı. Ayak seslerinin kilere doğru ilerlediğini işitiyordum. Bay Pumblecook'un çatalını kaldırıp dengelendiğini gördüm. Bay Wuppus'un o Romalı burun deliklerinin tazelenen bir iştahla kabardığı gözümden kaçmamıştı. Bay Hubble'ın baharatlı etli pidenin üstüne olmadığını, hiç de ağırlık vermeyeceğini söylediği kulağıma çalındı. Joe'nun sana da ayırttım Pip dediğini duydum. O gün bugündür hala kesinlikle bilemem. O tiz korku çığlığı yalnızca içimde mi koptu? Yoksa herkesin duyabileceği gibi yüksek sesle mi haykırdım? Dayanacak gücümün kalmadığını, kaçmak zorunda olduğumu düşünüyordum. Masanın bacağını bırakarak can havliyle koşmaya başladım. Ne var ki sokak kapısından ileri geçemedim. Çünkü orada kendimi elleri tüfekli bir sürü askerle çevrilmiş buldum. Askerlerden biri bana doğru bir kelepçe uzatarak, ''Hey, bastığın yere baksana sen, gel buraya bakayım.'' dedi.